Ayrım 2.
Yunan felsefesi, elindeki öyle pek geniş olmayan bilgi gereçlerini bilimsel olarak işlemek için gerekli kavram kalıplarını araştırıp bulmuş, pratik dini kaygılardan bağımsız kalarak dünya üzerine olabilecek hemen hemen bütün görüşleri ortaya koyabilmiştir. Antik düşüncenin özelliğiyle tarihinin öğretici önemi işte buradadır. Batı kültür çevresinin bugünkü dünya anlayışı da, dilleri de antik felsefenin varmış olduğu sonuçlarla yüklüdür. Bu sonuçlardan yoğrulmuştur. Yunan felsefesi, Batı kültürü dünya görüşünün, bu görüşe dayanan başarılarının bir ana kaynağıdır. Yukarıda antik felsefe ile Yunan felsefesi deyimlerini yer yer eş anlamda kullandık. İlk çağın Yunan ve Roma tarihlerini içine alan dönemine antik çağ denildiğine göre, antik felsefenin de Yunan ve Roma felsefelerini kapsaması gerekir. Ama Yunan felsefesi yanında başlı başına olan, bağımsız olan bir Roma felsefesinin sözü olamaz. Çünkü göreceğiz, Romalılar felsefeye yeni, özgün denebilecek pek bir şey katamamışlardır. Düşünceleri hemen hemen Yunanlıların çizdiği yolda yürümüştür. Öbür yandan İskender'in seferiyle Yunan kültürü Akdeniz'in doğusuna, ta Asya'nın içerilerine kadar yayılmıştı. Hellenizm, Doğu Akdeniz çevresinin Hellenleşmesi, kültürce Yunanlılaşması denilen bu süreçte, tabii Yunan felsefesi de doğuya ulaşmış ve böylece Doğu Akdeniz'de en önemlisi İskenderiye olan yeni bilim merkezlerinin kurulmasına yol açmıştı. Bu dönemin başlıca düşünürleri Grekçe yazan doğululardı. Burada da temel Yunan felsefesidir. Ancak içine kökleri doğuda olan birçok düşüncenin karıştığı bir Yunan felsefesi. Yunanlıların siyasi tarihinde 3 dönem vardır. Bunlara paralel olarak Yunan kültür tarihinde de 3 dönem ayırabiliriz. Siyasi hayatlarının ilk döneminde Yunanlılar ayrı boylar, bağımsız şehirler halinde, aralarında sıkı politik bir bağlılık olmadan yaşamışlardır. Bu ilk dönemde düşünce hayatı da, felsefe de birbirinden oldukça bağımsız olan ayrı ayrı merkezlerde gelişmiştir. Buralarda aynı zamanda siyasi bir rol de oynayan düşünürler, sivrilip bir felsefenin geleneğinin ilk temellerini kurmuşlardır. Bu dönemin sonlarına doğru gezici bir takım öğretmenlerin ortaya çıktıklarını, felsefe bilgilerini şehirden şehire taşıdıklarını görüyoruz. Pers savaşlarının kazanılması, Yunanistan'ın siyasi hayatında ikinci dönemi açmıştır. Bu dönemde Yunanlılar aralarında az çok siyasi bir birliğe ulaştıkları gibi, kültür bakımından da bir birliğe varmışlardır. Atina'nın bulunduğu Attika bölgesinin Yunan kültür hayatında önder duruma geçmesi bu dönemde olmuştur. Bu arada Atina'da meydana gelen iki büyük felsefe sistemi, Platon felsefesi ile Aristoteles felsefesi, kendilerinden sonraki zamana, ta günümüze değin yön verici bir etkide bulunmuşlardır. Öyle ki bu etki olmaksızın Batı düşüncesini tasavvur etmeye imkan yoktur. Aristoteles, İskender'in öğretmeniydi. İskender'in seferleriyle de Yunan siyasi hayatının üçüncü dönemi başlamış. Hellenistik dönem. Bu arada Yunan düşünce hayatı yeni merkezler kazanmış, bunların karşısında Atina yavaş yavaş önemini yitirmiştir. Dışarıdan bakıldıkta Yunan felsefesi böyle bir gelişme geçirmiştir. Bu felsefenin ele alıp işlediği konular bakımından gelişmesini görmek istersek şunu buluruz. 1. İlk döneminde Yunan felsefesi hemen hemen bütünüyle dış doğaya, cisimlerin dünyasına yönelmiş olan bir doğa felsefesidir. 2. Bundan sonra insana karşı uyanan ilgi, klasik dönemin geniş sistemlerine yol açmıştır. Bu sistemlerde Tanrı, insan ve doğa bir düşünce bağlantısı içinde kavranmak istenmiştir. 3. Aristoteles'in kendi felsefesiyle okulunda gelişen ve biriken çok zengin bilgi kadrosu, tek tek bilimlerin bağımsızlığına, her bilgi kolu üzerinde ayrıca çalışmalara yol açmıştır. Bundan sonra her şeyi, bütün konuları içine almak isteyen bir sistem yerine, aralarında gittikçe ayrımlaşan bilimlerin bir karmaşası geçmiştir. Felsefe kendisini bu bağlantıdan ayırmış, onun payına dünya ve hayat görüşleriyle ilgili genel sorunlarla uğraşmak düşmüştür. Aristoteles'ten sonraki felsefe, her şeyden önce doğru yaşayışı gösterecek, gönülleri doyuran bir dünya görüşüne ulaştıracak yolu arayan bir öğretidir. Bu özelliği ile de az veya çok pratik bir felsefe, aydınlar içinde dinin yerine geçen bir felsefe olmuştur. Bu gelişme, antik felsefenin son dönemine bir geçittir. 4. Bu son döneminde antik felsefeye gittikçe daha çok dini öğeler karışmıştır. Bunların arasında doğudan gelenleri de vardı. Bu arada Hint ve Mısır dinlerinin bir takım görüşleri bazı antik düşünürlere özlenilen örnekler gibi görünmüştür. En sonunda yığınların din gereksinmesini daha iyi karşılayan Hristiyanlığın ortaya çıkmasıyla bu dönemde kapanmış, böylece antik felsefe de sona ermiştir. Antik felsefeyi öğrendiğimiz başlıca kaynaklara da göz atalım. A. İlk Yunan filozoflarının yapıtları ancak fragmentler, parçalar halinde kalmıştır. Bunları da sonraları yaşamış olan yazarların yapıtlarında alıntılar, stationlar olarak buluyoruz. Dipnot. Hermann Diels bu fragmentleri Die Fragmente der Vorsokratiker, Yunanca, Almanca adlı eserinde bir araya getirmiştir. Walter Kranz da bu esere dayanarak fragmentlerin en önemlilerini Türkçe'ye kazandırmıştır. Antik Felsefe, İstanbul Üniversitesi Edebiyatı Fakültesi Yayını, İstanbul 1948. B. Platon ile Aristoteles'in en önemli yapıtları elimizde bulunmaktadır. C. Eski Stoacılar, Epikurosçular ile Septiklerden de yine ancak bir takım fragmentler kalmıştır. Ç. Daha sonraki dönemden elimizde bulunanlar şunlardır. Roma Stoasından Seneca, Epiktetos, Marcus Aurelius ile Cicero'nun Septiklerden Sectos Empiricos ile İskenderiyeli Filo'nun yapıtları. Yeni Pitagorasçı literatürden kalıntılar, Plotinos'un Enneadları, Yeni Platoncuların bazı yapıtları, özellikle Proklos'un Yeni Platoncuların ve başkalarının Platon ile Aristoteles'in yapıtları üzerindeki yorumları. Commentorlar. Bu orijinal yapıtlar yanında ilk çağda bir de felsefe tarihleri var. Bu konuda ilk denemeyi Aristoteles'in yaptığını görüyoruz. Aristoteles kendisinden önceki filozofların görüşlerinden sırası geldikçe uzun uzun söz açar. Metafiziğin başında kendisinden önceki felsefenin tarihine toplu bir bakış var ki Sokrates'ten önceki filozofları bilmek bakımından büyük bir önem taşır. Aristoteles'in öğrencilerinden Theophratos da eski filozofların görüşlerini anlatan bir felsefe tarihi yazmış, yalnız bunun yazık ki ancak küçük bir kısmı günümüze kadar ulaşmıştır. Theographos, doksograflar literatürü denilen türü başlatmıştır. Doksograflar, filozofların problemler bakımından görüşlerini anlatırlar. Doksografların yanında bir de felsefenin tarihi, filozofların yaşamları bakımından anlatan biyografların yapıtları var. Bunlardan kalanlardan en önemlisi, en ünlüsü İsa'dan sonra 220 sıralarında yaşamış olan Diyojen Laterdios'un kitabıdır. Bu yapıt bir çeşit derlemedir. Çeşitli kaynaklardan derlenmiştir. Kaynakların eskiliği değişmektedir. Felsefe var olanlar üzerinde bilinçli planlı bir düşünmeden doğmuştur. Öteden beri cevapları yalnız dinden, mitostan edinilen bir takım sorunlar, bir zaman gelip de eleştiren bir düşünmenin ve gözlenmenin konusu yapılınca felsefe tarihi de başlamıştır. Bu soruların başında da var olanların kökeni, dolayısıyla evrenin, kosmosun meydana gelişiyle insanın bu dünyadaki yeri ve ödevinin ne olduğu soruları gelir. Bilimsel felsefi görüşün dini görüşten ayrılıp doğması tabii birdenbire hiç geçitsiz olmamıştır. Nitekim bir yandan Yunan doğa filozoflarının ilk düşünme denemelerine birçok mitolojik öğenin karıştığını da görüyoruz. Öbür yandan da en eski filozofların doğa üzerine adını taşıyan yapıtlarına mitoslar ve tanrı masalları arasında bir ara basamağı buluyoruz. Bu ara basamakta eski ozanların Teogoniyaları, tanrıların doğuşu ile Kısomogoniyalarıdır, evrenin doğuşu. Bunlar da tanrıların, yarı tanrıların, insanların meydana gelişi üzerine birçok şeyler anlatılır. Aristoteles, Metafiziğin birinci kitabında ilk felsefe tarihi denemelerinden biri olan bu taslakta, bu en eskilerin yani eski ozanların bu konular üzerine eski filozoflardan daha önce düşünmüş olduklarını, yalnız bilimsel olarak değil de dine bağlı kalarak düşündüklerini söyler. En eskilerin tipik örneği olarak Hesiodos'u alabiliriz. Hesiodos'un Tegonia adlı yapıtının başında kaos kavramı yer alır. Bu da felsefi düşüncenin uyanmaya başladığını gösteren ilk belirtidir. Hesiodos'a göre başlangıçta kaos vardı. Kaos türevi bakımından esneyen boşluk demektir. Bu da bize hiçliği, boş uzayı, zamanı, sonra kendisinden bütün var olanların oluşacağı o düzensiz karma karışık yığını düşündürüyor. Bu var olanlardan önce gelmiş olan ve var olanların kendisinden doğmuş oldukları hiçliği kavram olarak belirlemek için yapılmış olan ilk denemedir. Bu denemede salt düşünce ile bir şey saptanmak isteniyor. Burada mitostan bir ayrılma, işin içine tanrıları ve benzeri karıştırmama eğilimi var. Hesiodos burada inançlarını bir yana bırakmak, gelenek görenekten edindiklerine dayanmamak istiyor. Hesiodos kaosun yanına iki güç, iki ilke daha koyuyor. 1. Gaia, geniş göğüslü yer, doğurucu ilke. 2. Eros, doğurtucu erkek ilke. Bu iki güçte kişiliği olan insanımsı birer varlık ile kişi olmayan salt kavram arasında bulunan şeylerdir. İşte bu üçünden kaos, Gaia ve Eros'tan sonra tanrılar ve nesnelerin çokluğu meydana gelmiştir. Kaos kendisinden Erebos, karanlığı, geceyi ile Aetheros'u, aydınlığı, gündüzü ortaya çıkartmıştır. Gaia'nın da bağrından göğü, denizleri ve dağları yaratmıştır. Gök ile yer, tanrılar soyunu meydana getiren çifttir. Sözü geçen dönemde kosmos, evren, nereden gelip nasıl oluşmuştur sorusu yanında, üzerinde durulup düşünülen ikinci ana soru, insanın bu dünyadaki yeri ve ödevi nedir? Doğru olan yaşayış hangisidir sorusudur. Başka bir deyişle, kosmogoniya üzerinde düşünceler yanında bir de etik üzerinde düşünüldüğünü de görüyoruz. Bu düşüncelere de ilkin yedi bilgenin özdeyişlerinde, öğütlerinde rastlıyoruz. Dipnot, yedi bilgenin kimler olduğunu gelenekten tam olarak öğrenemiyoruz. En çok Thales, Bias, Pittakos ve Solon'un adları geçiyor. Bunlardan Thales'i bir yana bırakırsak, ötekiler bilimsel düşüncenin katıksız temsilcileri değildirler. Yedi bilgenin kalan sözlerinden bir iki örnek, Atinalı Solon, işin sonunu düşün. Korintoslu Periandros, öfkeni yen. Lesboslu Pittakos, hiçbir şeyde aşırı olma. Bunlar görülüyor ki, doğru, akılca yaşamak için bir takım öğütler. Öte yandan yedi bilgenin düşüncelerinde tanrılar da ahlaki güçler ve hak ile kanunun koruyucuları olarak belirtilir. Ama bu arada eski mitoslar da yenilenir. Tanrılar pek çok insana benzetilir. Yedi bilgede kosmogoniya ozanları gibi bir geçit döneminin tipleridir. Onlar da olduğu gibi bunlarda da mitolojik fantazi ile bilimsel bilinçli düşünce yan yana bulunup birbirlerine karışırlar. Tegonia, kosmogoniya ozanlarının anlattıkları ile yedi bilgenin özdeyişleri felsefi düşünceye bir hazırlıktır. Ama bundan sonra bilimsel düşünce boyuna dini mitolojik öğelerden sıyrılacak, gittikçe kendi arınmış biçimine yaklaşacaktır. Doğa felsefesi, Thales. Bilimsel düşüncenin göreli olarak en arınmış biçimiyle ilkin Miletli Thales'in ortaya çıktığını görüyoruz. Thales dar anlamıyla felsefe tarihinin başında bulunan düşünürdür. Onun için Yunan felsefesi, dolayısıyla da bu felsefeye dayanan Batı kültür çevresinin felsefesi Thales ile başlatılır. Nitekim Aristoteles de metafizikindeki sözü geçen felsefe tarihi taslağında iki filozof olarak Thales'i ele alır. Thales'in doğup yetiştiği Milet şehri eski İonya kolonilerinden biridir. Dipnot, Milet, Miletos, İzmir'in güneyinde Söke Milas yolunun batısında bugünkü Balat köyünün bulunduğu yerdir. Eskiden deniz kıyısıymış. Büyük Menderes nehrinin yığdığı çamurlar yüzünden denizden ayrılmış. İonya bölgesi M.Ö. 5. yüzyıl başlangıçlarındaki Pers istilasına kadar eski Yunan dünyasının kültürce en verimli parçalarından biri olmuştur. Parçalarından biri diyoruz çünkü eski Yunan dünyası deyince ana yurt olan bugünkü Yunanistan ile özellikle Ege Denizi çevresindeki Güney İtalya ve Kuzey Afrika'daki kolonileri yerleşme yerlerini içine alan bir bütün anlaşılır. Yunanlıların bir kısım M.Ö. 10. ve 9. yüzyıllarda ana yurttan dışarıya göçüp sözü geçen bu kolonileri kurmuşlardır. İşte bu kolonilerden İonya şehirleri felsefenin ilk beşiği olmuşlardır. Göreceğiz ki yalnız Thales değil, ondan sonraki ilk düşünürler de burada yetişmişlerdir. Doğrudan doğruya Milet çığırından olanlardan başka Herakles, Fisagor, Zenophanes hep bu bölgedendirler. Batı Anadolu'nun bir parçası yalnız felsefenin değil, Yunan kültürünün birçok alanlarının ilk çiçeklendiği yerdir de. Örneğin Homeros'un kendisi de türküleri de bu bölgede doğmuştur. Yunan heykel ve mimarisinin ilk anıtları burada oluşmuşlardır. Bu bölge en parlak çağını 6. yüzyılda yaşamış, Pers salgını ile de önemini yitirmiştir. Milet şehrinin kendisi de 494 yılında Perslerin eline geçmiştir. Thales'in hayatı ve felsefesi üzerine bildiklerimiz hem az hem de pek güvenilir değil. Tebai'den İonya'ya gelmiş bir ailedenmiş. Ünlü Atinalı kanun koyucu Solon ile Lidya kralı Kroisos'un çağdaşı. Aşağı yukarı 625-545 yılları arasında yaşamış olduğu sanılıyor. 585 yılında güneş tutulmasını önceden hesaplayıp haber vermiş. Güneş tutulmasının hesaplanmasında Babillilerin astronomisine herhalde pek şey borçlu olsa gerek. Mısır'da da bulunduğu söyleniyorsa da pek belli değil. Yalnız Mısırlıların geometrisinden çok şey bildiği anlaşılıyor. Bir takım geometri teoremlerini bulmuş olduğu da söylenir. Aristoteles'ten öğreniyoruz ki Thales suyu, sıvı olanı, Arke yani her şeyin başı, kökü, ilkesi sayıyormuş. Onun felsefesinin özü buymuş. Her şey sudan türer, yine suya döner. Düz bir tepsi gibi olan yerde su üstünde sonsuz okeanosta yüzer. Thales'in öğretisi kolayca görülebileceği gibi mitos ile büsbütün ilgisiz değil. Örneğin burada okeanos sözü geçiyor. Yunan mitolojisinde okeanos, okyanus, tanrılar ile insanların babasıdır. Sonra Thales suya tanrısal diyormuş. Bu da mitosun etkisini ayrıca göstermektedir. Öğretisine mitos böylesine karıştığına göre Thales'e neden felsefenin babası deniyor? Onu felsefenin babası yapan doğa görüşünü deneylere ve bu deneyleri de düşünce ile işlemeye dayatmak istemesi buna girişmesidir. Thales'i ilk planda ilgilendirmiş olan konular gökyüzü ile yeryüzündeki olaylardır. Bunlarla uğraşırken suyu başa koyması, ilke sayması, belki de deniz kıyısında doğup büyümesinden ileri gelmiştir. Söylendiği gibi Mısır'a gitmişse Nil Nehri dolayısıyla suyun önemini ayrıca orada da görüp anlamıştır. Bütün bu gözlemlerden o, suyun hem yapıcı hem yıkıcı gücünü, denizin sonsuzluk ve tükenmezliğini ve benzerini çıkarmış olabilir. Ama bu gözlemlere bir düşünce de temel oluyor. Doğayı açıklamak için girişilen bu en eski denemelere, soyut olarak dile getirilmiş olmasa bile belli bir düşünce kılavuzluk etmektedir. Bu da hiçten hiçbir şey meydana gelmez düşüncesidir. Aristoteles bunu haklı olarak belirtiyor. Bundan dolayı kendisi meydana gelmemiş ve yok olmayacak olan bir varlığı her şeyin ilk nedeni olarak kabul etmek gerekiyordu. meydana gelmemiş ve yok olmayacak olan varlık da kendi kendisiyle özdeş kalan kalıcı bir ana maddedir. Arkedir. Thales'in göz önünde bulundurduğu da maddi bir varlık olan sudur. Suya ana madde, arke deniyor. Her şey kendisinden oluştuğu için, her şey sudan, bu ana maddeden çıktığı için de ondan kurulmuştur. Bu arke, ilk temel madde kavramını göreceğiz. Ancak Thales'ten sonraki gelişmede yavaş yavaş aydınlanacaktır. Thales'in öğretisi bu bakımdan henüz bir başlangıçtır, bir ilk adımdır. Thales'in kendisi yalnız arke sorunu üzerinde durmuştur. Nitekim sonraları ileriye sürülecek bir soruyu, bu ilk maddeden nasıl ve niçin bir takım şeyler meydana geliyor? Ana maddede ne oluyor, ne geçiyor ki bundan nesnelerin çokluğu doğuyor sorusu Thales'te henüz bulamıyoruz. Bunu da anlamak güç değil. Thales ile onun hemen ardından gelenlerin öğretilerine bugün hilozozim deniyor. Yunanca'da hile madde, zoon canlı demektir. Dolayısıyla canlı madde anlayışı. Demek ki Miletli filozoflar doğayı açıklamalarına temel olarak canlı bir maddeyi almışlardır. Ancak bu kavramı yanlış anlamamalıdır. Thales bu anlayışında canlı ile cansız arasındaki karşıtlığı ortadan kaldırıp bunları daha yüksek bir birlik içinde kavratacak bir kavramı ileri sürmeye kalkmıyor. Bu karşıtlık onun için henüz bir sorun değil. Sözünü ettiği madde onun için kendiliğinden canlıdır. Bu madde kendiliğinden değişebilir, türlü biçimlere girebilir. Yaratıcı bir şey bu. Thales'in her şey tanrılarla dolu demiş olduğunu Aristoteles'ten öğreniyoruz. Bu da şu demek, her şey canlıdır. Her şey içinde tanrısal bir yaratıcı gücü taşıyan su ile doludur. Thales de bir de mıknatıs ile elektriklendirilmiş kehribarın ruh taşıdığını söylermiş. Mıknatıs gibi etkin olan her şey yaratıcıdır, canlıdır, ruhludur. Ancak sonraları birbirinden ayırt edilecek bu canlı ve ruhlu kavramları ilkin özdeştiler ve başlangıçta ana maddenin değişme yeteneğini anlatmak, bundan çeşitli varlıkların nasıl meydana geldiğini açıklamak için kullanılmışlardır.